Ayrım 9, sayfa 79. Yeni tarım düzeni. Ali Ekber Yıldırım. Tarım ürünlerinde alım garantisinin önemi. Bir iki istisna dışında ülkelerin hepsi olanakları ölçüsünde tarıma verdikleri öneme göre çiftçisine destek sağlar. Tarıma yapılan destekler bazen doğrudan bazen dolaylı olur. Gerektiğinde tarım ürünleri piyasalarına müdahale edilir. Üretim fazlası ürün devlet desteğiyle ihraç edilir. Koronavirüsün etkili olduğu süreçte birçok ülke tarıma ek destekler sağladı. Çiftçinin elinde kalan satamadığı ürünleri satın alarak destek sağlayanlar da var. Tarımda devletin alım garantisi bu dönemde çok daha önem kazandı. Türkiye'de bazı ürünlerde devlet fiyat açıklayarak alım garantisi veriyor. Bazı ürünlerde ise çiftçi serbest piyasa koşullarına, daha doğrusu kaderine terk ediliyor. Soğan ve patateste olduğu gibi bazı ürünlerde ise hasat öncesi yapılan ithalatla, üreticinin büyük emeklerle elde ettiği ürün değersizleştiriliyor. Üretici tarıma küstürülüyor. Tarım ürünlerinde devletin bir anlamda alım garantisi verdiği ürünlerin birçoğu Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından satın alınıyor. Alımı yapılacak ürünler için fiyat açıklanıyor, o fiyat üzerinden çiftçinin ürünü pazarlanıyor. Devlet çiftçiye ürününü kimse almazsa ben bu fiyattan alırım diye garanti veriyor. Açıklanan fiyat bazen piyasanın altında kalıyor, bazen piyasadan daha iyi olabiliyor. Burada önemli olan ürün alımının garanti edilmesi. Devlet öyle bir fiyat açıklar ki piyasa fiyatı daha yüksek olduğu için Toprak Mahsulleri Ofisi'ne 1 kilo ürün gelmez. 2021 ürünü buğday ve arpada açıklanan fiyat piyasanın çok gerisindeydi. Ekmeklik buğday alım fiyatı ton başına 2250 lira olarak açıklandı. İthal buğdayın fiyatı dövizdeki artışa bağlı olarak 5000 lirayı buldu. Arpa alım fiyatı ton başına 1750 lira olarak açıklandı. Kısa sürede arpa fiyatı 2800 liraya çıktı. Buğdayın fiyatını geçti. Ofise arpa gelmediği gibi yem fiyatını düşürmek için başlangıçta tonu 2400 liradan sonra 4200 liraya kadar arpa ithal edildi. Belli ürünler için her yıl açıklanan alım fiyatlarının üretim maliyetine, dünya fiyatlarına, enflasyon göre yüksek mi, düşük mü olduğu tartışılabilir. Fiyatı çiftçinin üretim maliyetlerine bakarak farklı, açıklanan resmi enflasyon verilerine bakarak farklı yorumlarsınız. Fiyatın açıklandığı günkü dolar kuruyla ya da bugünkü dolar kuruyla hesaplama da farklı yorum sayılır. Öte yandan koronavirüs nedeniyle buğday başta olmak üzere bazı ürünlerin ihracatına getirilen kısıtlamalar dikkate alındığında fiyatların seyri de değişebiliyor. Ayrıca açıklanan fiyatlar gelecek senenin üretimini de yönlendiriyor. Fiyat yüksek olur ve üretici memnun kalırsa ertesi yıl o ürün daha çok ekiliyor. Devletin alım fiyatı açıkladığı ürünler ağırlıklı olarak hububat ve bakliyat ürünleri. Buğday, arpa, dane mısır, yulaf, tritikale, çavdar, nohut, mercimek, çeltik, şeker pancarı, fındık, yaş çay, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, kuru kayısı, haşhaş. Bu ürünlerden bazılarında her yıl, bazılarında piyasadaki duruma, ürün miktarına göre alım fiyatı açıklanıyor. Ayrıca 2021 yılında olduğu gibi zaman zaman bazı ürünlerde sıkıntı yaşandığında, ürünü üreticinin elinde kaldığında Toprak Mahsulleri Ofisi'ne alım için yetki verilir ve kaynak devlet hazinesinden sağlanarak o ürünler alınır. Hububat ve bakliyat ürünlerinde devletin fiyat açıklaması ve bir anlamda alım garantisi vermesi çiftçi için riskleri azaltıyor. Fakat alım garantisi olmayan ürünlerde çiftçi hem doğa koşulları hem de yanlış politika ve uygulamalar nedeniyle önemli riskleri göze alarak üretim yapıyor. Bunun en somut örneği soğan ve patateste yaşanıyor. Soğan ve patateste devlet fiyat açıklamıyor, alım garantisi yok. Erkenci soğan ve patates çeşitlerinin depolanması da mümkün değil. Bazı dönemlerde ürünlerin ihracatına yasak getiriliyor. 2020 yılının hemen başında 7 Ocak'ta soğan ve patates stokları dikkate alınarak ihracata fiili olarak yasak getirildi. Ama ithalata bir kısıtlama getirilmedi. Çiftçi Antalya ve Adana'da Nisan ayında soğan hasadına başlarken bir yandan Türkiye'ye soğan ithal edildi. İthalatın yapılması hatta konuşulması bile üreticinin tarlasındaki soğanın değerini düşürdü. Koronavirüs nedeniyle büyük zorluklarla hasat edilen soğan üreticinin elinde kaldı. Başlangıçta kilosu tarlada 1 liranın üzerindeyken 30 kuruşa kadar düştü. Bu fiyat üretim maliyetinin altında. Devlet alım garantisi de yok. Fiyata müdahale edilmedi. Oysa 2019'da soğan ve patates fiyatı yükseldi diye tanzim satış çadırları kurularak fiyata müdahale edilmişti. Şimdi üretici zarardı ama müdahale yok. Çiftçi üretim yaptığına pişman. Benzer durum patateste de yaşanıyor. Adana'dan başlayarak patates hasadı yapılıyor, yine hasat öncesi yapılan ithalat üreticinin moralini bozdu. 2019'da fiyatlar yükselince devlet müdahale etmiş ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne hem soğan hem de patates için ithalat yetkisi vermişti. 2020'de hasat zamanı üreticide fiyat ucuz ve çiftçi zarar ediyor. Toprak Mahsulleri Ofisi soğan ve patates alımıyla görevlendirilebilirdi. Piyasa bu şekilde düzenlenebilirdi, yapılmadı. Ne zamanki depolarda çürümeye başladı ve bazı belediyeler üreticiden ürün almaya başladı, siyasi bir kararla üreticiden patates soğan alınmaya başlandı. Yani bir sistem yok. Ürün alımları, ürüne müdahale konusunda tamamen günlük politika ile hareket ediliyor. İşin içerisine hep siyaset giriyor. Ekonomik olarak üretim, maliyet, fiyat ve geleceğe ilişkin planlama dikkate alınarak alım ve fiyat politikası uygulanmalı. Tarımda devletin alım garantisi verdiği ürünlerle alım garantisi olmayan ürünler arasında üretici açısından önemli riskler var. Sadece üretim politikası değil, dış ticaret politikası da üretici ve tüketici lehine olmalı. Tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğunu koronavirüs bir kez daha gösterdi. Tarımsal üretim ve verimlilikte mekanizasyonun önemi. Tarımsal girdiler denildiğinde gübre, mazot, ilaç ve tohumu bir çırpıda sayarız. En önemli girdilerden birinin tarım makineleri olduğunu çoğu zaman unuturuz. Üretimden hasada, bitkisel üretimden hayvancılığa, sulamadan akıllı teknolojilere kadar her alanda kullanılan tarımsal mekanizasyona ülkemizde hak ettiği değer ne yazık ki yeterince verilmiyor. Makine İhracatçıları Birliği tarımda mekanizasyonun önemini anlatmak için Tarım ve Makine Sanayi Etkileşimi adıyla çok kapsamlı bir rapor yayınladı. Rapor, başkanlığını Şenol Önal, genel sekreterliğini Selami İleri'nin yaptığı Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği yani Tarmak 1 tarafından hazırlandı. Tarımda mekanizasyonun önemi, yaşanan sorunlar ve geleceğe ilişkin hedeflerin yer aldığı raporda öne çıkan sorunlar ve alınması istenen önlemler özetle şöyle. 1. Tarımsal mekanizasyon politikası. Özellikle bitkisel üretim yapan işletmeler devlet desteğiyle ayakta kalabilmektedir. Geleneksel tarımdan koruyucu toprak işleme ve sıfır toprak işlemeye geçişte daha fazla karmaşık bir yapıya bürünen mekanizasyon araçları, hassas tarıma geçişte akıllı tarım makinelerini ve mekatronik unsurları da beraberinde getirmektedir. Makinelerin giderek daha kapasiteli ve deyim yerindeyse akıllı hale geldiği bir dönemde bu yatırımların yapılabilmesi için devletin muhakkak kısa, orta ve uzun vadeli bir tarımsal mekanizasyon politikası olmalıdır. 2. Makine Parkı Yenileme Eylem Planı. Tarımda küçük ölçekli, geçimlik ve yarı geçimlik çiftliklerin baskın olması gibi çeşitli yapısal darboğazların yanı sıra mevcut makine parkının da oldukça yaşlı olması verimli üretimin önündeki bir başka engeldir. Makine parkının yenilenmesine yönelik bir eylem planı hayata geçirilmelidir. 3. Finansman desteği sağlanmalı. Tarımsal mekanizasyon araçlarının teminindeki finansal sorunu da dikkate alınması gereken bir başka husustur. Yapılan ekonomik analizlere göre traktör hariç tarım makineleri satışlarında bankaların payı %15 civarındadır. çiftçinin finansmanında kooperatiflerin yaklaşık %6 ve finansal kiralama şirketlerinin ise %16 pay aldığı hesaplanmaktadır. Bankaların payının traktörlerde olduğu gibi %90'lar seviyesine çıkarılması için gerekli tedbirlerin alınması önemlidir. 4. Sınırsız köy projesi. Miras yoluyla arazilerin bölünmesini önleyecek tasarı kanunlaşmış, arazi toplulaştırma çalışmaları hız kazanmıştır. Bununla birlikte toplulaştırma yapılacak arazinin büyüklüğü ve sosyal teknik engeller nedeniyle sınırsız köy projeleri, sanal toplulaştırma gibi ilave çalışmaların yapılması önemlidir. 5. Ortak makine kullanım modeli. Ortak makine kullanımında şimdiye kadar uygulanan metotlar, tarımın kendine özel zaman kısıtları, ortalama arazi büyüklükleri ve özellikle çiftçilerimizin sosyal alışkanlıkları nedeniyle başarılı olamamıştır. Fransa ve Almanya'daki ortak makine kullanımı modelleri incelenip, ülkemize özgü bir ortak makine kullanım modeli veya modelleri oluşturulmalıdır. Müteahhitlik sistemi özel olarak teşvik edilmeli, desteklenmelidir. 6. Akıllı tarım ve önder çiftçi eğitimi. Tarımsal eğitimde çiftçi örgütleri tarafından modern tarım teknolojilerinin kullanımına yönelik çiftçi eğitimlerine başlanmalıdır. Bu konuda Almanya'daki DEULA modeli örnek alınabilir. Akıllı tarım konusunda özellikle önder çiftçilerin eğitimi çok önemlidir. 7. Haksız rekabetin önlenmesi. Türkiye Tarım Makineleri Endüstrisi mal ve hizmet sunduğu sektör olan tarımın sorunları çözüldükçe gelişimini sürdürecektir. Bununla birlikte tarımdan ayrı olarak genel sanayi ve ticaret fasılları içinde de çözülmesi gereken sorunları mevcuttur. Bu sorunlar arasında belki de en önemlisinin haksız rekabet olduğu düşünülmektedir. Sektörde 1000'den fazla firma faaliyet göstermekle birlikte İtalya hariç önce Avrupa Birliği ülkelerinde bu sayı ortalama 500-600 firmadır. Sektörün öncü ülkelerinden Almanya'da tarım makineleri endüstrisinde birim firma başına 22 milyon euro, İtalya'da 4 milyon, Fransa'da 8,5 milyon, Birleşik Krallık'ta 5,2 milyon euro seviyesinde bir üretim değeri söz konusu iken, Türkiye'de bu değer sadece 1,85 milyon euro seviyesindedir. Ülkedeki tarımsal işletme sayısına ve pazar büyüklüğüne göre oldukça fazla sayıda olan firmaların önemli bir kısmı kaliteden, teknolojiden ziyade fiyatta rekabeti ön plana çıkarmaktadır. Bu haksız rekabet faaliyet karlılığını düşürmekte, düşük kar marjları da doğal olarak araştırma geliştirme faaliyetleri başta olmak üzere nitelikli teknoloji kullanımı, nitelikli istihdamı, markalaşma ve pazarlama harcamalarını azaltmaktadır. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı yani TEPAV tarafından yapılan bir ankete göre iş yapma önündeki en büyük engel kayıt dışılıktan kaynaklanan haksız rekabettir. 8. Desteklemeler. Arge destekleri sanayiye uygulanabilir ve katma değer yaratacak projeler için verilmelidir. Proje ortakları arasında imalatçı firmaların yer alması şartı getirilmelidir. Arge konularında kamu, üniversite ve endüstri işbirliğini teşvik etmek üzere çalışmalar yapılmalıdır. Bu konudaki mevzuat sade, uygulanabilir ve teşvik edici olmalıdır. 9. Tarım makineleri strateji belgesi. Dünya ihracatından daha fazla pay alma, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli ve ileri teknoloji ürünleri üretme ve nitelikli iş gücüne sahip bir sanayi yapısına dönüşüm hedefimiz için ortak akılla hazırlanacak bir tarım makineleri strateji belgesine ihtiyacımız vardır. Siyaset üstü bu belgeyle stratejik hedefler ve bu hedeflere yönelik politika alanları ve eylemler belirlenecek olup, böylece tarımsal mekanizasyonla ilgili bütün kısa, orta ve uzun vadeli politikalar zamanında ve kapsamlı bir şekilde üretilebilecektir. Tarımın vazgeçilmez girdilerinden ve ülke ekonomisinin önemli üretim alanlarından birisi olan tarımsal mekanizasyona gerekli önemin ve desteğin sağlanması, üretimi ve verimliliği arttıracaktır. 9. ayrımın sonu. Sayfa 84.